Ceyda Karan'la Eksen programının tekrar yayını. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Senden merhabalar efendim. Bugün 28 Şubat 2023 günlerden Salı. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yüklü. Deprem meselesi Türkiye'de ve artı sarsıntılarla sarsılırken dünyada da Ukrayna çatışmasının birinci yıl dönümü nedeniyle hareketli bir gündem var. Devam ediyor daha doğrusu. Her gün aktarmaya çalışıyorum sizlere. Ukrayna cephesinde gelişmeler var ve uluslararası cephede Çin'in 12 maddelik barış girişimi sonrası buna batıdan tepkiler var. Rusya'nın açıklamaları var. Bahmut cephesinde gelişmeler var. Lukashenko Çin'i ziyaret ediyor. Yaptırımlar, ekonomi cephesi var. NATO'nun açıklamaları var. Kuzey Akım 2 hattı ile ilgili gelişmeler var. Hakikaten bolca geniş bir gündem var. Cenevre'de silahsızlanma görüşmeleri nedeniyle Rusya'nın START anlaşmasını bu yeni ortam nedeniyle askıya almasıyla ilgili yine mesajlar var, size aktaracağım. Ukrayna çatışmasına hem silah yardımı, bir yandan bahar taarruzu işe yaramazsa müzakere masası, basından Batı medyasına yansıyan gelişmeler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım size. Türk dış politikasında da Mısır diplomasinin gündeminde. Dün Semih Şükrü Türkiye'yi ziyaret etti. Tabii deprem vesilesiyle, Mısır'ın yardımları vesilesiyle gelmişti. Buradan siyasi ilişkiler, ki epeydir, neredeyse 2 yıl oldu, devam eden görüşmeler vardı. Liderler buluşmasının zeminini hazırlamak olduğu anlaşılıyor. Notları aktarmaya çalışacağım sizlere. Bugün Ukrayna çatışması, 24 Şubat'ta Rusya Federasyonu Ukrayna İç Savaşı'nda özel askeri operasyonla müdahil oldu. Sahadaki gelişmeleri almak için Donetsk'e bugün bağlanıyoruz. Daha doğrusu çok kısa sürede hatlardaki sıkıntılar, olası sıkıntıları gözeterek kayıt aldık. Okay Deprem 2014'te darbe sırasında oradaydı. Ukrayna'nın güney ve güneydoğusundaki yansımaları da çok yakından biliyor. Ve bu özel operasyonun başından beri de cephe hattında. Bugün çok kısa süre önce kendisiyle yaptığımız kaydı yayınlayacağım programın ikinci yarısında. Donbas'ta durum nedir? Okay Deprem'in izlenimleriyle birlikte aktarmış olacağız. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Sputnik Türkiye'nin web sitesi ya da cep telefonu uygulamasında kulaklığa basarsanız bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Telegram hesabını şimdi paylaşacağım. Oradan da istediğiniz zaman kaçırırsanız canlı yayını, daha sonrasında bizi dinleyebilir, dünya özetlerini dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, önce depremle ilgili, depremin Türkiye'deki yankıları tabii ki dünyaya mal olmuş durumda. Buradan aktarmıştım sizlere. En son Türkiye Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Etiyopyalı diplomat Tedros Adhanom Ghebreyesus'u ağırlıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı kendisi. Tabii malum deprem bölgesiyle ilgili artık dünyanın odaklandığı şey hem yeniden yapılanma, Türkiye'ye yardımlar, aynı zamanda sağlık koşulları da konuşuluyor, tartışılıyor. Ghebreyesus, Doktor Hans Kluge ile birlikte Türkiye'deki insani koşulları iyileştirmek hedefli sağlık konusunda dayanışmayı vurgulamak için geldiğini belirtti. Depremden etkilenen bölgelerdeki durumu da inceleyecekler. Böyle bir yabancı konuk var. Pandemi sırasındaki açıklamalarından tanıyoruz biz de kendisini. Dünya Bankası bu arada Türkiye raportörü, direktörü Humberto Lopez bir açıklama yayınlamış. Hemen bunu da aktarmak istiyorum. Deprem bölgesindeki iki büyük deprem ve daha sonra geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem buna dahil edildi mi bilmiyorum açıkçası Malatya ile ilgili ama muhtemelen o hariç 34.2 milyar dolarlık bir hasar hesaplanmış ilk raporlamada. Bu da 2021 yılı Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının %4'üne karşılık geliyor. Gerçekten çok büyük kayıplar var. Tabii Türkiye ekonomisi üzerinde yaratacağı sıkıntılar var. Bu hızlı afet sonrası hasar tahmini raporu aynı zamanda Hatay'da binaların %40'ı neredeyse yarısı yıkılmış durumda. Tabii kullanılabilir olanlar ayrı tartışma konusu. Bu 34.2 milyar dolarlık toplam hasar neredeyse yarısı Kahramanmaraş ve Hatay merkezi. Şimdi Mart ayında Brüksel'de Avrupa Dayanışma Fonu toplantısı yapılacak. BM Kalkınma Fonu'nun, Avrupa Komisyonu'nun yeni raporları açıklanacak. Yardım paketleri var tabii ki Türkiye'ye yönelik. Fonlar var ama tabii tahminler daha maalesef daha yukarıya çıkabilir durumda. Bu vesileyle tabii Türk dış politikasına da daha yakından bakmak gerekiyor yeniden inşa çerçevesinde. Evet, Ukrayna'ya geçelim. Dünya gündemini Ukrayna çatışması belirliyor. Zelenski dün akşam Telegram kanalında Bahmut Artemovsk yönünde yaşadıkları büyük zorluğa işaret etti. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı ki kendisi Rusya'nın Arkhangelsk bölgesinde Rus asıllı bir isim. Ukrayna'nın Kara Kuvvetleri Komutanı. Çok zor Ukraynalılarla Rusları ayırmak. Maalesef düşmanlık ekilmiş durumda. Buradan anlayın durumu. Alexander Surski. Bahmut bölgesinde durumun gergin olduğunu ve Rusya'nın çevrelemeyi tamamlamak üzere olduğunu işaret ediyor. Birliklerimizin savunmasını kırmaya çalışıyorlar şeklinde. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri 2014 sürecinde en son başa gelen Denis Pushilin Artemovsk'a giden neredeyse tüm yolların Rus güçlerinin ateş kontrolü altında olduğunu söyledi. Böyle bir sahadan durum var. Onun dışında çok büyük değişiklikler görmedim. Rusya'dan aktaracaklarım var. Ama Rusya Savunma Bakanlığı Amerika'nın Ukrayna'da zehirli kimyasallarla provokasyon hazırlığında olduğuna dair ellerindeki raporları açıkladı. 10 Şubat'ta Kiev'in kontrolünde kalan Donetsk'in Kramatorsk kentine kimyasal madde taşıyan bir tren ulaştı. Trende yabancıların bulunduğu belirtiliyor. Burada zehirli kimyasallar içeren 16 adet su geçirmez metal sandık dolu vagon Kramatorsk metalürji fabrikasına çekildi ve Ukrayna güvenlik servisi çalışanları ve ordu komutanları eşliğinde boşaltıldığı alınan istihbarat aktarılıyor. Sonra zırhlı araçlarla Amerikan yapımı çatışma bölgelerine hareket ettikleri söyleniyor. BZ bu psikotrop etkili zehirli kimyasal madde yazısı sandıkların üzerinde olduğu söyleniyor. Hakikaten çok rahatsız edici bilgiler açıklanıyor. Akut psikoz, yönelim bozukluğu, halüsinasyon, hafıza kaybı yaratacak şeyler. Ayrıca kimyasal silahlar sözleşmesinin birinci maddesiyle yasaklı durumda. Ancak Amerika'nın tabii Rusya, Amerika'nın kendilerine yönelik Jake Sullivan iddiaları ortaya atmıştı. Rusya kimyasal silah kullanacak diye bu açıklamanın da provokasyonu gerçekleştirme niyeti olarak gördüklerini Rusya tarafı açıkladı. Çünkü uluslararası toplum bu çatışmada etkili soruşturma yapamıyor. Onun için böyle şeyler söylüyorlar dedi. Ayrıca Kramatorsk'a 11 vagon tahriş edici mühimmat boşaltılmış efendim. Gerçekten bu işin böyle kimyasal silahlara dökülmesi çok tehlikeli, sıkıntılı. Amerika Birleşik Devletleri'nin standart kimyasal malzemesidir. BZ ve Vietnam Savaşı'nda daha sonra başka kimyasal maddelerinde Afganistan, Irak ve Suriye'de çatışmalarda kullanıldığına da atıf yapmış. Evet, böyle bir uyarı geldi Rusya Savunma Bakanlığı'ndan. Bu arada Ukrayna'da tabii ki özellikle Bahmut bölgesi, Ugledar bölgesi çok sert çatışmalar ve Ukrayna ordusunun daha Aralık ayında Ursula von der Leyen 100 binden fazla can kaybı olduğunu videoda söylemişti. Sonra sildi videoyu ama özellikle işte ben aktarıyorum size Alman istihbaratı günde 503 katı kayıptan bahsediyor. Çok büyük tabii askere alma faaliyetleri var. Telegram kanallarından izliyoruz. Bu kimi zaman genç çocuklar, kimi zaman çok yaşlı insanlar. The Economist dergisinin dikkatini çekmiş ve seferberliğin Ukrayna'da ihlallerle devam ettiğini vurgulayan bir makaleye yer vermiş The Economist dergisi. İşte askerlik şubelerinin çalışma biçimlerini, elleri olmayan engelli kişilerin bile alınmaya çalıştığını, ilk defa dikkatimi çekti bu. Genellikle bunlara çok yer vermiyorlar. Telegram kanalları bu tarz haberlerle dolu ama dikkat çekici. Transniyester cephesi şimdilik teskin olmuş gibi gözüküyor. Orada büyük bir mühimmat deposu vardı Ukrayna ordusunun, ama tüm sınır boyunca yoğunlaştığı haberleri de var. Bu çatışmanın daha da yayılmasına, Moldova'nın Sovyetler Birliği'nden bu yana ayrılıkçı olan bölgesinde bir başka bir gerilim patlayabilir kaygıları vardı. Kişinev'de Moldova'nın NATO yanlısı, AB yanlısı hükümetine karşı protesto gösterilerinin görüntüleri yansıdı bu arada. Belarus sınırında da gerginlik var. Belarus lideri Lukashenko her türlü önlemi almaya çağırdı ülkedeki sabotaj faaliyetleri ve kendisi de Çin'i ziyaret ediyor. Gitmeden önce ön koşulsuz barış anlaşması imzalamaktan başka Ukrayna'nın çaresi yok diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Çin'le de yakın işbirliğinin altını çizdi kendisi. Evet, Rusya'da bu arada İskender füzeleriyle tatbikat yaptılar Kaliningrad bölgesinde, Rusya'nın yine Avrupa'daki toprağında. St. Petersburg hava sahasında bir 12 saatlik uçuş kısıtlamaları olduğu tanımlanamayan bir cisim yüzünden ama düzelmiş gözüküyor açıklamaya göre. Ayrıca Tuapse kentinde bir yangın, oralarda bir takım İHA'larla bir saldırımı oldu. Küçük çaplı yangın çıkmış tesisin yanında. Böyle bir iç sabotaj da olabilir tabii. Kuban ve Adıgey'de de Ukrayna İHA'ları da görülmüş durumda. Böyle bir alarm hali var. Evet, şimdi işin siyasi cephesine bakarsak Kremlin'in açıklamaları NATO'nun Rusya'yla ne söylerse söylesin fiili olarak çatışma halinde, savaş halinde olduğu. Dmitri Peskov yaptı bu açıklamayı, İzvestiya gazetesine konuşmuş. NATO bir blok olarak göreceli rakibimiz gibi değil, düşmanımız gibi davranıyor demiş. İstihbarat efendim her türlü yardım Ukrayna'ya veriyor. Bu verilen silahlarla da askerlerimiz öldürülüyor. Dolayısıyla nasıl oluyor da bu çatışmanın tarafı değiliz söylemi kullanılabiliyor demiş. Hiçbir şey gizlemeye, örtmeye gerek yok. Neyse odur, bu anlaşılmalı demiş. Lavrov bu arada Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle bir toplantı yapmıştı. Rusya'nın tecrit edilmeye çalışıldığı ama bunun başarılamadığını, dünyadaki durum, o da tabii Rusya diplomasisini anlatıyor hakikaten de. Hindistan'da, Çin'de, Brezilya, dünyanın ABD ve Avrupa'dan gayrı, bir de tabii ki Avustralya, Japonya gibi ya da kısmen Güney Kore gibi müttefikleri hariç Rusya'nın tecridi hedefi çok yerine gelmiş gerçekten gözükmüyor. Lavrov, biz buna küresel çoğunluk diyoruz ifadesini kullanarak izah etmiş bunu. Buna Çin ve Hindistan'ın dahil olduğunu söylemiş. Dünyanın geri dönüşü olmayan köklü değişiklikler dönemine girdiği görüşünü dile getirmiş. Hemen arkasına Bakü'ye gitti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev, Rusya'nın Ermenistan'la ilişkilerin bu yıl düzelmesi için rolünün altını çizmiş bu arada. Ben size aktarmıştım, CIA Başkanı William Burns aslında geçen Kasım'da Ankara'da yapılmıştı Rusya Federasyonu İstihbarat Şefi Sergey Narishkin'e görüşmeleri. Bununla ilgili konuşmuştu basına ve Rusya tarafının meydan okuma ve kibir duygusu içerisinde olduğunu iddia etmişti. Hemen ona yanıt vermişler, yanıtsız bırakmamışlar. 2,5 saat nasıl sürdü o zaman bu kadar böyle bir söylem belirleyici olduysa diye sorgulamış Narishkin. Ve aynı zamanda William Burns'u çok becerikli, Rusya'da da görev yapmış bir diplomat, deneyimli ve becerikli bir diplomat diye nitelendirmiş. Ama CIA direktörlüğü görevinde pek de deneyimi olmayan bir arkadaş diye nitelendirmiş. Böyle retorik düzeyinde bir yansıma var. Şimdi tabii Amerika'da Hillary Clinton kendisinin uluslararası müdahalelerdeki rolü, özellikle Libya'da Kaddafi'nin linç edilerek öldürüldüğü ve ülkenin bölünmesine de tabii yol açan meşhur geldik gördük o öldü gibi açıklamalarıyla tanıyoruz. Hillary diye de sosyal medyada lakabı Hillary Clinton, Hillary değil Killary, ölüm fiilinden İngilizce. Putin'i hedef almış. Putin'in Rusya halkının Putin'den kurtulması gerektiğini söylemiş. Evet, sonra parçalanıp küçük lokmalar halinde Yugoslavya gibi olursa Batı'nın tabii ki işine geliyor. Stoltenberg'in açıklamaları var. Rusya'nın yeni saldırılar başlattığı, Kuzey Kore İran'a ulaştığı, efendim Çin'den ölümcül, şimdi Çin barış, birazdan aktaracağım, barış planı sunduğu için ya da yol haritası diyelim, konuştuk dün. Bu yüzden işte bir anda Çin Rusya'ya silah verdi, veriyor, verecek. Hangisi olduğunu da net olarak söylemiyorlar ama istihbaratları, açıkçası ben dış habercilik deneyimimden Batı istihbaratına pek güvenemiyorum. Çok fazla yalan şimdiye kadar ortaya çıktı çünkü. Bunlar dile getiriliyor. Ukrayna'nın NATO üyeliği ihtimali yine uzak bir ihtimal olarak görmüş. Peki o zaman niye böyle bir çatışma yapılıyor? Niye Minsk Anlaşması uygulanmadı? Niye BM hukuku yerine getirilmedi filan? Bir sürü soru sorulabilir. Efendim Kırım deseniz, Kırım zaten 2004 baharında referandumla Rusya'ya geri dönmüştü 1950'lerden sonra. Dolayısıyla nedir bu çatışma diye insan soruyor.
Ceyda Karan'la Eksen programının tekrar yayını.
Efendim bu arada Norveçli NATO Genel Sekreteri, onun gibi onun ülkesinde Greta Thunberg, meşhur rüzgar tribünleri, laplar deniliyor, Samiler, o biraz ırkçı algılanıyor. Onların ren geyiği yetiştiricileri, rüzgar tribünleri yapılmıştı. Onların kaldırılması mahkeme kararıyla geçen yıl karar verilmiş, ona rağmen kaldırılmamış. Gösteri yapıyorlar. Rüzgar tribünleri de olmasın diyorlar. Tamam, atom enerjisi olmasın, işte petrol olmasın, doğalgaz olmasın, rüzgar tribünü de olmasın. Peki, hakikaten. Tabii kurulduğu yer tartışmalı. Ren geyiği yetiştiriciler için sıkıntı olduğu da anlaşılıyor. Tabii Greta'yı biz Kuzey Akım 2 boru hattının patlatılması sırasında eylemlerde görmedik. Çünkü böyle bir eylem düzenlenmedi. Terör saldırısı. Çin'in Yuyuan Tangtian portalı, bu gazeteci Pulitzer ödüllü Seymour Hersh'ün en son araştırmacı gazetecilik ürünü makalesi üzerinden bir böyle animasyon gibi bir şey yayınlamış. Enteresan bir animasyon. Yani çok animasyon gibi de değil aslında. İlk etapta, ilk bilgilerde 4 borudan 3'ü tahrip olmuş. $500 milyon bir onarım. En az 1 yıl. Tabii Amerikan yaptırımları var. Tabii ki politik irade var burada. Enteresan. Bu konuda bir tabii Greta'nın bir eylemini görmüyoruz. Aslında büyük bir çevre felaketi. Çünkü Kopenhag Post gazetesine göre 4 kilometre mesafede tüm yunus balıkları şok dalgası yaşamışlar ve ölmüşler. 50 kilometre mesafede ise balıklar serseme dönmüş. Yani ren geyikleriyle ilgili protesto yapılıyor ama Kuzey Akım 2 ile ilgili, terör saldırısıyla ilgili yapılmıyor. Ama deniz dibinde neler neler oluyor diyebiliriz. Ayrıca 250 bin ton kirli deniz tortusu dipten yükselmiş durumda. Çünkü zehirli maddeler yayıldı. Kimyasal atık da dökülüyormuş daha önce buraya aynı zamanda. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Sekreteri de bu Baltık Denizi'nin tabutuna çakılan bir başka ölümcül çivi demiş. Kim takıyor bunu derseniz, gördüğünüz gibi doğru düzgün raporlama bile yapmıyorlar. Kanıtları da artık üstüne soğuk su içsinler. Ama Amerikalılar bu hattı bitireceklerini açıkça söylemişlerdi ve bunun stratejik olduktan sonra da stratejik kazancının altını çizmişlerdi. Şimdi bu koşullarda tabii başka ülkelerin sivil boru hatları patlatılabilir mi? Türkiye mesela Mavi Akım çok önemli, ya da Azerbaycan'dan gelen hat çok önemli. Ya bunlara da sabotaj yapılırsa? Yani bu açıdan Kuzey Akım 2'deki soruşturma önemli, çünkü başka ülkelerin ya da Çin'in boru hatları hedef olabilir anlamına geliyor bu rahatlıkla, ve bu işi yapan da bu içinden rahatlıkla sıyrılabilir demek. Viktor Orban bu konuya dikkat çekmiş. Özellikle Türk Akım ve Macaristan'ın doğalgaz sağladığı güney boru hattı Macar ekonomisinin itici gücü bu demiş. Her kim yaptıysa terör saldırısıya niteliyor parlamento oturumunda ve kendilerine bu yapılırsa halının altına süpürmeyeceklerini de söylemiş. Çok dikkat çekici bir açıklama. Ayrıca Avrupa'da bu işin tırmandırılmaya çalışıldığını dile getirmiş. Ve Çin'in yol haritasına destek vermiş. Evet, geliyoruz Çin'in yol haritasına. Çin 12 maddelik bir yol haritası açıkladı. Bütün ülkelerin egemenlik haklarından, efendim, güvenliğin bölünmezliğine, soğuk Çin'in önemsediği soğuk savaş düzenine geri dönülmemesi. Ayrıca işte Ukrayna'da ateşkes, işte müzakereler vesaire. Tabii Çin hemen Rusya yanlısı olmakla itham edildi. Halbuki Avrupa Birliği temsilcisi bile BM şartının ilkelerine dayandığını söylüyor Çin'in yol haritasının, ama işlerine gelmiyor, savaş işlerine geliyor. Maalesef öyle bir tablo çıkıyor. Biz başka türlü yorumlamak mümkün değil. Ve ayrıca tabii ki Çin'in yol haritası, Çin Rusya'ya askeri yardım verdi, verecek, vermek üzere ya da verebilir gibi söylemlerle de gölgelenmeye çalışılıyor. Çinliler tepki olarak Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning Rusya'ya yönelik yardım sağlama meselesiyle Amerika'nın Rusya-Çin ilişkilerine müdahale etmesini kabul etmeyeceklerini dün açıklamıştı. Çin Rusya ilişkilerine saldırmaya en ufak hakkı yok Amerika'nın diye ifade etmişti. Baskılara, tehditlere boyun eğmeyeceğiz diyor ama dünyada tabii karışık tablo. Macaristan lideri dediğim gibi Çin'in barış planına destek verdi. İran'dan destek geldi bu arada. Savaşı ve tek taraflı yaptırımları reddettiklerini dile getirdiler. Ama Batı'nın bastırdığını da söylemek mümkün. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, meşhur Suriye'de El-Kaide bizim yanımızda lakaplı Jake Sullivan, Çin'in güvenilir olmadığını söyledi. Askeri destek verirse hakiki bedelini ödeyeceğini, nedir bu bedel diye de sormuyorlar. Ben olsam sorarım Sayın Sullivan, nedir? Nedir Çin'e ödeteceğiniz bedel? Bir söyleyin derim ama maalesef sormuyorlar pek bunu. Yanıt alamadıklarında da üstüne gitmiyorlar. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Çin'i taraf tutmakla suçladı ve bir şekilde ara buluculuk yapamayacağını iddia etti. Rusya'ya verdiği diplomatik desteğe dikkat çekmiş durumda. Beyaz Saray da aynı şekilde hiç de adil ara bulucu. Mesela Amerika çok adil ara bulucu. O kadar enteresan. Ayrıca Pekin nasıl olur da Belarus liderini, BM üyesi bir ülkenin liderini ağırlayabilirmiş. Bu da enteresan. Bütün taraflarla konuşan bir diplomasi yürütmek zannedersem Amerika'da diplomasi olarak görülmüyor. Enteresan. Ukrayna'dan ise tehdit geldi Çin'e. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak silah tedarik ederse büyük hata yapar dedi. Podolyak Zelenski'nin danışmanı. O da agresif bir karşılık vermekti. Şimdi ben merak ediyorum Ukrayna Çin'e agresif hangi karşılığı verecek diye çözemedim. Fransa Dışişleri Bakanı Colonna açıklama yapmış. O da Wang Yi'ye ben ilettim. Uyarılarda bulundum. Müdahale etmeme, devletlerin bütünlüğüne saygı ilkelerini içeren BM şart hükümlerine bağlı kalması dileğimizi ifade ettik demiş. Güzel. Amerika'ya acaba hiç Fransa hayatında egemenlik haklarına saygılı olun kardeşim dedi mi diyeceksiniz? Demedi tabii ki. Fransa'da, Afrika'da pek çok ülkenin egemenlik haklarına saygıyla uğraşıyor zaten 10 yıllardır değil mi? Enteresan başlıklar. Velhasıl Pentagon'da Kara Kuvvetleri Komutanı Christine Wormuth American Enterprise Enstitüsü'nde konuşmuş ve Asya'da Amerika'nın kara savaşından kaçındığını ama buna hazırlıklı olması gerektiğini söylemiş. Enteresan bir şey. Şahsen Tayvan'a yönelik deniz işgalinde neyse kaçınılmaz görmüyormuş. Halbuki Antony Blinken gördüğünü söylüyordu. Demek ki görüşü farklı. Çin ve Rusya heyetleri de bu arada Şubat sonunda Pekin'de görüşmüşler ve bölgede güvenlik ve kalkınma konularında ortaklaşa çıkarları korumak üzere uzlaşmaya varmışlar. Ve START anlaşmaları Dmitri Peskov açıklama yaptı. Washington Moskova'yı dinlemek isteyene kadar START anlaşmalarına yeniden katılmayacak. Askıya alınmış durumda, iptal edilmedi. Amerika bütün anlaşmalardan çıktı. INF'ler vesaire, açık semalar anlaşması hepsinden çıktı. START 3 yüzünden Rusya'ya eleştiriler götürüyorlar. Cenevre'de görüşmeler oldu. Burada Amerikalı temsilciler, güvenlikten, bu silah kontrolünden sorumlu temsilciler, müsteşarlar konuşmuşlar ve sorumlu nükleer güç olun, işte anlaşmaya dönün, Amerika tesislerini denetletmeye hazır gibi enteresan söylemlerde bulunuyorlar. Geri dönerlerse kolaylıkla çözeriz. Yani Rusya'nın stratejik tesislerini de denetlemek istiyorlar tabii ki bu anlaşmayla. Bu koşullarda nasıl olacak sorusu var. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da Cenevre'deki görüşmelerde konuşmuş. O da benzer bir şey söylemiş. Rusya'yı sorumlu olmaya çağırmış. Halbuki Rusya'yla savaştayız demişti. Şimdi tuhaf bir durum. Savaşta olduğu tespiti yaptığı ama gaf yaptı dediler, düzelttiler. Ülkeye stratejik tesislerini bize şöyle bir aç da bir denetleyelim diyorlar özetle. Bu da pek gerçekleşmiyor. Efendim Catherine Colonna da aynı şekilde Fransa Dışişleri Bakanı da Cenevre'de bu işe geri dönmeye çağırmış. Bu arada Fransa Macron Afrika ziyaretine hazırlanıyor. 1-5 Mart arasında 4 Afrika ülkesini ziyaret edecek. Öncesinde Afrika'da askeri varlığı yeni bir formülasyona sokacaklarını duyurdu. Sanki biraz varlık azaltması varmış gibi. Bir yandan Afrika'ya ait kültür varlıkları, işte Kültür Bakanlığı sömürgecilik döneminin etkilerini herhalde hissettiler. Çünkü bu krizle Afrika Batı'nın yanında yer almadı. Ona bağlıyorum. Başka şey yok. Mali'de operasyonları vardı. İlişkiler gerilince geçen yıl sonlandırmışlardı. Burkina Faso'da öyle. Fransa ile askeri işbirliğini feshetmişti ve tabii ki Rusya'da müzisyenler diye anılan Wagner güçlerinin Afrika ülkelerinde varlıkları Fransa'yı rahatsız ediyordu. Bakalım Macron'un ziyaretine bakacağız tabii neler olacak ama birlikte ortak üs olsun, yerliler bizim üsleri korusun, hani oranın yerlileri gibi enteresan açıklamalar. Fransa Genelkurmay Başkanı Sébastien Lecornu da bir dizi Afrika ülkesini ziyaret etmiş, zemin yaratmak açısından. Ama Mali Başbakanı Paris yönetimini ülkelerinde silahlı grupları desteklemekle suçluyor. Rusya ile işbirliğimiz devam edecek diyor. Enteresan bir resim burada da Afrika bağlamında da çıkmış. Bu arada siyahlarla ilgili gün vesilesiyle Amerikan Başkanı Joe Biden da bu arada benim orada herhalde SMA diye geçiyor ama smart mı, yani akıllı anlamına mı geliyor bilemiyorum ama SMA olmadığımı biliyorsunuz, beyaz bir çocuk olabilirim ama aptal değilim diye bir gafı var. Gidemeye çalışmış, çözemedim. Geçkin yaşından ötürü Amerikan Başkanı sık sık böyle şeyler söylüyor artık. Ama 2024'te aday biliyorsunuz. Eşi Jill de daha ne kadar çok soruyorsunuz, adayım dedi ya diyerek tepki gösterdi son olarak. Evet, şimdi gelelim Ukrayna müzakereleri. Batı medyasında haberler var. En son Alman Bild gazetesi, eğer Ukrayna ordusu bahar aylarında taarruza geçip kazanımlar elde etmezse Almanya, Fransa gibi ülkelerin artık Kiev yönetimine yapacak bir şey yok, masaya otur diyeceğini yazmış Alman Bild gazetesi. Açıkça bu istenecek. Hatta perde arkasında, yani destek veriyoruz vesaire, silah vereceğiz sonuna kadar diyorlar ama perde arkasında Zelenski için bir askeri ultimatomdan söz edildiğini Alman Bild gazetesi aktarıyor. Tabii silah veriyorlar en son, bu arada Batı silahlanıyor ve savunma sanayi giderek daha üretimi arttırmaya çalışıyor çünkü stoklarda sıkıntı olduğu yansımıştı. Lockheed Martin bu HIMARS üretimini yılda 96 adete çıkartacakmış. Stoklar yetmiyor. Üretim kapitalist model yüzünden bir takım sıkıntılar var deniliyordu. Batıdaki tartışmalar olarak söylüyorum. 2022 başında yılda 48 HIMARS üretilmiş. İşte bu yıl 96, ikiye katlamak gibi hedefler var. Britanya Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow bir an önce hani bu iş çözülmesi lazım diyor ama silah vermemiz lazım diyor. Tanklar ve uzun menzilli silahlar, uçak olmaz şimdilik diyor. Polonya çok enteresan, savunma bakanı biz zaten ne zamandır silah veriyoruz Kiev'e demiş, herkesin bildiği mesele. İtalya'da İtalyanlar ya biz Meloni'yi niye seçtik? İç sorunlarımız için seçtik diyorlardı. Kamuoyuna yansıyor. Meloni dolayısıyla Kiev'i ziyaret etmişti. O da diyor ki biz hani şey yapmıyoruz, kullanmak zorunda kalmayacağımız şeyleri veriyoruz, sizi etkilemeyecek gibi kamuoyuna RAI üzerinden, RAI televizyonu üzerinden mesajlar vermiş. Almanya'da da Rheinmetall otomatik istihbarat sistemleri tedariği sağlamaya başlamış. Almanya tabii tank, Leopard tankları gidiyor Ukrayna'ya. Jake Sullivan da Almanya baskı yaptı bize, biz Abrams'ları açıklamak zorunda kaldık demişti. Washington Post hatta kandırdı Amerikalılar Almanları, Abrams filan verecekleri yok diye de yazmıştı aslında. Fakat buna biraz bozulmuş Almanlar galiba. Alman kabinesi temsilcisi Wolfgang Büchner, hayır öyle olmadı, hiçbir zaman Scholz siz Abrams verin biz ondan sonra Leopard tankı verelim demedi demiş. Yalanlamış yani. Hakikaten enteresan bir durum. Sonuçta Almanya Leopard 2 tankları Kiev'e vermesinin maliyeti sayılmaz ise 3.4 milyar euro harcamış durumda. Pisterius savunma bakanı bunu açıklamış. Hava savunma sistemleri falan da veriliyor. Bitmiyor burada diyor kendisi. Ama toplamda tabii Şubat 2022'den bu yana 14 milyar eurodan fazla parayı Almanya Kiev'e vermiş durumda. Bu arada Maliye Bakanı Christian Lindner Almanya'nın kamu borcunun 2021 yılının başından bu yana 10 kat artarak 4 milyar eurodan 40 milyar euroya çıktığını söylemiş efendim. Tabii bunda pandemi de var, pek çok etken var. Enerji krizi, Ukrayna çatışması, yaşam standartlarında düşüş ve Almanya sokaklarında gördüğümüz protestolar, savaşın bitmesi çağrıları. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün Kiev'i ziyaret etti, Zelenski ile buluştu ve Ukrayna'ya 1 milyar 250 milyon dolarlık ekonomik yardımı duyurdu. Aslında bu tabii daha top 8 milyar dolarlık yardımın ilk paketi diyelim, daha fazla verecekler. Rusya varlıklarına Batı istediği gibi el koymaya çalışıyor ama yasal kapitalizmin mülkiyet yani onları bile bağlıyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama işte böyle. Yani yasal engeller var. Rusya'dan paraları, Rusya'nın paralarını dondurup size o kadar kolay veremiyoruz demiş. Ayrıca Çin'i tehdit etmiş, ciddi sonuçlar doğurur demiş. Nedir o sonuçlar tam bilemiyoruz dediğim gibi. Belarus'a yaptırımı uzattılar. Belçika 58 milyar euroluk Rus varlıklarını dondurmuş. Bir harcayamıyorlar ama dondurmuş vaziyette. Evet, Rusya dışişlerinin de AB'nin 10. yaptırım paketiyle ilgili yine hata yapıyorlar. Ticarete getirdikleri kısıtlamalar doğrudan rakiplerine olan bağımlılıklarını arttıracak. Avrupa ekonomik egemenliği bu şekilde öldürülüyor gibi açıklamalar yapmış durumda. Bu arada Kazakistan Almanya'ya sattığı petrolün ilk partisini Rus Transneft sistemine teslim etmiş. Bu enteresan, boru hattı üzerinden. Yani üçüncü ülkelerden petrol gidiyor tabii. Yaptırımlar devreye sokuluyor ya. Böyle de enteresan çerçeveler çıkıyor. Kazakistan'ın Ukrayna'ya silah ve teçhizat verdiği öne sürülmüştü. Onlar yalanlamışlar bunu, bilemiyorum. Yapılan resmi açıklama bu yönde. Ve Türk dış politikası. Dün Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü Türkiye'ye geldi. Burada daha çok deprem yardımları El Hürriye gemisi Mersin Limanı'na yanaşmıştı. Burada açıklamalar yapıldı. Çavuşoğlu teşekkür etti yardımlardan ötürü. Türkiye'de olmasının önemli olduğunu söyledi. Ve bir şekilde hem iktisadi ilişkiler hem de siyasi ilişkilerin onarımı için mesajlar aktarıldı. Mısır'ın her zaman Türkiye'nin yanında olacağını söyledi Şükrü. Deprem yardımlarının dışında Samih Şükrü'nün açıklamalarında dikkat çekici husus şu. Bu deprem ziyareti ama güçlü temel oluşturmanın önemini vurguladı Samih Şükrü. Bir şekilde liderler buluşması organize edilmeye çalışılıyor. Bugün de Mısır Dışişleri Sözcüsü Ahmet Ebu Zeyd açıklama yaptı. Bu ziyaretin sonuçları, bu ziyaret deprem ve insani amaçlı ama ilişkiler iki tarafında normal seyrine döndürülmesi için ortak arzusu var. Doğrudan angaje olunacak bir süreç belirlemek hedef dedi. Müzakere konuları belirlenecek, net bir vizyon sunulacak. Daha çok başında olduğumuzu anlıyoruz tabii bu söylemlerden. Diyeceksiniz iki yıl ne yapıldı onu tam bilemiyoruz. Ama belli ki istişare süreci hızlanacak efendim. Evet, şimdi bunu da aktardıktan sonra hemen kaydımıza atıf yapmak istiyorum. Çok kısa bir süre önce Donetsk'e bağlandık. Okay depremle konuştuk. Hem cephedeki durumu, hem insanların tepkilerini, hem politik olarak oradaki durumu bize aktardı. Bugünkü eksende Ukrayna operasyonunun 24 Şubat'ta başlayan ilk yılını doldurmasının üzerinden geçen süreyi ve gelinen noktayı Okay depremle konuştuk.
Ceyda Karan'la Eksen programının tekrar yayını. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar, Tele 1 Donbas temsilcisi Okay Deprem var. Okay çok teşekkürler katıldığın için Eksen'e.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum şimdiden.
Okay Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyonu birinci yılını doldurdu. Dünyada pek çok etkisi var. Aktarıyoruz her gün. Ukrayna'da 8 yıllık bir iç savaş vardı ve ardından Minsk anlaşmaları uygulanmadığı için pek çok gelişme de oldu. NATO'nun, Rusya Federasyonu'nun üzerine gitmesi, genişleme derken operasyon geldi. Şimdi birinci yıl dönümünde hemen sahadaki durumu sormak istiyorum. Hem sahadaki durum nedir hem de insanların beklentileri ve senin izlenimlerin. Aktarırsan seviniriz.
Evet, hatırlayacağımız gibi bu özel operasyon başladıktan sonra Rusya çok hızlı bir giriş yapmıştı. Hem Donbas'a hem de tabii kuzeydeki sırasıyla Kharkov, Sumu, Çernigov ve Kiev eyaletlerine, illerine dönük ve birkaç ay içerisinde eski Lugansk vilayetinin kuzeyindeki tüm toprakları ele geçirmişti, kontrol sağlamıştı ve oralarda sonuç itibariyle namı diğer Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne fiilen katılmışlardı. Dolayısıyla Lugansk tarafında, yani Donbas'ın ikinci yarısı, doğu tarafı olan kısımda çok önemli ölçüde, en azından %90-95 oranında muharebeler henüz daha yaz başında bitmişti. Ama tabii ki bu işin sadece savaş kısmıydı. İşin insani ve savaşın her türden yarısı ve sonuçların dair tabii ki izlerini malum kaldırmak, silmek, düzeltmek, onarmak tabii yıllar alacağı için bunlar ki devam ediyor pek çok sorun bu açıdan. Donetsk tarafına baktığımızda ise Donetsk'te iş belli bir sarmalı deyim yerindeyse andırıcısına uzadı. Uzadıkça uzadı tabiri caiz ise ve halen devam ediyor. Yalnız belli cephelerde gelişme var iken, var gibi gözükürken belirli cepheler ise adeta duruyorlar. En başta gelişim tabii ki Mariupol'u alması oldu Rusya'nın ve o bölgeyi, yani Donbas'ın Donetsk tarafının güneyini de henüz geçen yılın yaz ayı başında aldı. Ancak şu anda çatışmaların yoğunlaştığı ve halen devam ettiği kısımlar Donetsk eski vilayetinin veya Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin şu anki resmi ismiyle tabii ortasının batıları ve Donetsk çeperi. Bu iki yerde yoğunlaşmış durumda. Biraz da Donetsk'in kuzey doğusunda, yani Lugansk tarafına yakın bildiğimiz eski Solidar, eski daha sıcak bölge, şu anki Artyom orijinal ismiyle, yani Bakhmut. Sizin de söylediğiniz gibi. Beklentilere gelecek olursak, tam da bu bağlamda insanların, Donbas halkının, buradaki yaşayanların, Rusların, Rusça konuşan nüfusun beklentiler, umutları veya varsa hayal kırıklıkları, aslında bunlar hep iç içe. Yani bu da bir adeta sarmal gibi. Olumsuzu olumlusuyla. Mesela olumsuzdan başlayacak olursak, görev söylüyorum bunu tabii ki, kıyaslamalı. Yani bir Mariupol alan, çoktan almış olan, hatta Mariupol'da barışçıl bir hayat tesis etmeye gene çoktan başlamış olan bir Rusya varken bir tarafta, Kherson ve ta Zaporojye Kherson bölgelerine kadar ilerlemiş, onların da önemli bir kısmında kontrol tesis etmiş bir Rusya varken ve hatta bu ilgili yerlerin güney taraflarında pekala hayat normal akışına devam ederken, bir yanıyla zaten söylediğim üzere başta da Lugansk'ta çok daha aylar öncesinde muharebeler sona ermişken, işte Papaznaya'sından Severodonetsk'e, oradan Rubeznaya ve Lisichansk'a. Ama ne olursa olsun enteresan ama gerçek o ki Donetsk çeperinde bitmedi bir türlü. Ve dolayısıyla bundan da tabii ki en çok zararı Donetsk başta olmak üzere, ki antiparantez tabii ki Donbas vilayetinin güney kısmında, hani halen fiilen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin egemen olduğu taraflardaki nüfusun en az yarısı veya aşağı yukarı yarısı sadece Donetsk çeperinde. Donetsk artı komşu, doğudaki komşu şehir olan Makiyevka'da. Dolayısıyla Avdiyevka'da, yani Donetsk'in 20 kilometre kuzeyinde konuşlu kent olan Yasnovata'ya, ki 2014'ten beri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kontrolündedir halen olduğu gibi, onun tam karşısında birkaç kilometre ötesinde batı yönünde yer alan Avdiyevka'dan başta olmak üzere ve Mariyenka adlı Donetsk'in tam batısında bulunan kasabanın da biraz batı taraflarından buraya dönük atışlar devam ediyor. Donetsk şehrinin her bir tarafın hemen hemen, daha çok ama çeperin olmak ağırlıklı olmak kaydıyla kenar mahalle ve uzak ilçelere. Dolayısıyla insanlar her şeye rağmen hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar. Yani geçen hafta sadece 4 kişi bir ambulansta hayatını kaybetti düşünün. Ambulans çalışanları ve etraftaki pek çok kişi yaralanmıştı.
Ukrayna ordusunun burada rastgele atışları söz konusu oluyor anladığım kadarıyla.
Evet, yani benim kastettiğim ve tabii sözü bağlamak istediğim nokta, sizin de anladığınız üzere. Yani bir yıl geçti, çok hızlı bir giriş yaptılar bu kadar uzun zaman ve pek çok cephe kurtarılmasında, alınmasına karşın pek çok kent ve bölge neden hala Donetsk'in dibindeki bu adını zikrettiğim yerler hala Ukrayna tarafı alınmıyor? Oralardaki düğüm deyim yerisi neden çözülmüyor ki, en başta Donetsk ve çeperindeki yerleşim bölümleri bir rahat nefes alsın. Bu sivil ölümler, çünkü burada yoğunlaşmış durumda sivil ölümler aylardır. Daha evvel de olduğu gibi tabii ki 2022 Şubat öncesi, neden bu bir türlü durmuyor? Yani buradaki sorun nedir? İnsanların çoğu artık bu soruya yanıt arıyorlar.
Peki Okay, Mariupol'de hayat, Mariupol tamamen kurtarılmış bölgeye, ben Temmuz'da geldiğimde de seninle de Donetsk'te görüşmüştük. Büyük bir yeniden inşa seferberliği vardı. Orada durum nedir?
Evet, tabii ki hani çok sık gitmesem de belirli aralıklarla bulunuyorum. Yakın zamanda nispeten gittim keza. Evet, Mariupol'da hakikaten de çok hızlı bir yeniden inşa faaliyetine girişti Rusya. Yani düşünün, ben büyük muharebeler bittikten, Azovstal fabrikası da alındıktan sonra, boşaltıldıktan sonra herhalde çok taze ilk gittiğimde yaz başları. Daha o zaman ben otobüslerin ve bazen tek tük trolebüslerin çalıştığını görünce hayrete uğramıştım açıkçası. Bu kadar mı hızlı olur demiştim. Ama zaten aradan aylar geçti. Yaz, sonbahar ve tabii kış dönemi. Şimdi sonuna geliyoruz. Mariupol'da hem sıfırda inşa edilen ilçeler, yeni daha doğrusu kvartal adını verdiğimiz mahalleler, yeni inşaat blokları, siteler, artı tabii ki zarar gören, hasar gören binaların onarımı sonrasında devam ediyor. İnsanların yeni konutlarına yerleştirilmesi, eski konutlarına dönebilmeleri için imkan sağlanması, işte telefon bağlantısı, altyapı tesislerinin tekrar elden geçirilmesi, ki şehirdeki su, ısıtma ve elektrik meselesi önemli ölçüde çözüldü. Bu da çok önemli ki bu sorunların bazıları halen Donetsk için geçerli. Hani işin ironik tarafı, başta vurguladığım gibi Mariupol, evet. Yani çok da savaşın ağır yükünü çekmiş, büyük hasar uğramış bir kent olmasına karşın Donetsk'e kıyasla diyorum, Donetsk şehrine çok daha iyi durumda şu an desek abartı olmaz. Onun dışında ama mesela yakın zamanda ben Vanlavaha'yı ziyaret ettim. Vanlavaha. Orasından anımsayalım, geçen yılın bahar aylarında kısa süreli olsa ciddi muharebeler sahne olmuş. Aşağı yukarı Nisan ayı gibi Rus kuvvetleri orayı almışlardı Ukrayna tarafından. Donetsk'le Mariupol arasında inip düşen bir yer. Orada hayat olabildiği kadar hızla normalleşiyor. Orada gördüğüm kadarıyla geçen hafta gittim daha. Onun dışında ama muharebelerin yoğunlaştığı yer Ugledar. Bu ismini hatırlıyoruz herhalde. Ugledar,
evet, Zaporojye. Evet.
Batı yörüğündeki komşu il, Zaporojye'ye çok yakın konumda olan bir yerleşim birimi. Büyükçe bir kasaba. Aslında çok ufak bir şehir demek daha doğru olur. Oranın içinde doğrudan ve etrafında çok yoğun çarpışmalar sürüyor. Ben de oraya yakın hemen güney tarafında yer alan Velika'ya, Novosyolka'ya gittim geçen hafta. İlgili görüntüler herhalde yakın zaman telebirek bana gelecektir. Bir de bir şey daha tabii bu savaş gündemine dair, bu uzun cephenin tabii Donbas ayağına ilişkin gündeme dair. Mesela Kremenna'ya, oradaki işte biraz uzadı gibi Kremenna'yı hatırlatırım dinleyenlerimiz açısından. Lugansk tarafının ortalarına, yani Lugansk-Donetsk sınırının ortalarına tekabül eden ama Lugansk yönünde kalan bir ufak bir şehir, yerleşim birimi Kremenna'ya. Orada da şu an belirsizlik devam ediyor ama çok ciddi çatışma orada da geçerli. Yani tabii ki şu anda her şeyin, dünyanın gözü hakikaten her şey bir tarafı Artyomovsk'ta veya diğer ismi Bakhmut'ta. Bakhmut'u Rus kuvvetleri, yani Wagner öncülüğünde alacaklar gibi artık. Yani o kaçınılmaz gözüküyor. Tünelin ucu, yani doğru bir ifade gözüktü. Ama ondan sonrası tabii önemli olan. Yani çünkü daha Donbas'ta şöyle söyleyeyim. Donetsk ilinin %35-40 halen her şeye karşı Ukrayna kontrol altında. Buradaki önemli yerleşim birimleri var. Slavya, sırasıyla Slavyansk, Kramatorsk, Krasnoyarmeysk, Konstantinovka. Bir de Drujovka. 5-6 önemli yerleşim birimi. Hepsi de kent statüsünde halen Ukrayna ordusunun kontrolünde. Dolayısıyla Bakhmut'tan sonraki Rus ordusunun ve Wagner tabii özel kuvvetlerinin ilerleyeceği yer hat belli çoktan açıkçası. Evet. Ama bir de tabii genel tablo var. Ona ilişkin sorularınız varsa, yani Kherson, Zaporojye ve Ukrayna geleneğine ilişkin bizi bekleyen gelişmeler.
Şimdi bir de Rusya'ya çok sayıda insan geçti. Birleşmiş Milletler rakam açıklıyor tabii. Aynı zamanda bunlar arasında bir de Rusya'ya geçen sığınmacılar var. Rusça konuşanlar, Rusya asıllı Ukraynalılar da var. 5-6 milyon insanla ifade ediyor. Bölgedeki nüfus hareketliliğine dair de bilgi verirsen.
Tabii memnuniyetle. Hakikaten de çok ciddi, çok kütlesel bir nüfus hareketi oldu. Hem Donbas içinde, hem Ukrayna'nın genelinde, hem de buradan Rusya'ya dönük. Hem Donbas'ta hem Ukrayna'nın farklı yerlerinde. Birincisi bu özel asker operasyonu hemen önce zaten o ilgili 7-8 yıl zarfında Donbas artı Ukrayna'dan, yani Ukrayna'nın geri kalan kısmından Rusya'ya, Rusya Federasyonu hali hazırda 3-4 milyon kişi göç etmişti daha o dönemde en azından resmi kayıtlara göre. Son bir yıl içerisinde ise tabii bu katlandı. Yani zamana kıyasla bu rakam adeta geometrik olarak katlanmış durumda ve buna ilaveten de en az 2-3, belki 3-4 milyon kişi daha göç etti. Yani sadece Donbas'tan son bir yıl içerisinde işte ilk seferberlikten itibaren hem tabii halk nezdindeki seferberlik, kadın ve çocukların Rusya tarafından tabii geçirilmeleri hatırlayalım. Operasyonun önce yapılmıştı o. Hem tabii askeri seferberlik üst üste ilan edilen vesaire. Şimdi o esnada ki devamında geldi. Belki 1-1,5 milyon kişi daha ek, en az 1 milyon diyebilir, Rusya'ya göç etti. Mariupol'dan çok fazla oldu özellikle güneyde. Yani çok ağır yaralı olan kentlerden ve Lugansk'ın kuzeyindeki şehirlerden gene. Ancak bu demek değildir ki Ukrayna tarafına göç olmadı. Çünkü Ukrayna tarafına göçlerin temel nedeni ise şu oldu. Mesela ben bu soruyu röportajlarımın çoğu insana sordum. Lugansk vilayetinin kuzeyinde demin de adlarını hatırlattığım işte Papaznaya, Papaznaya, Lisichansk Sever Donetsk ve Rubeşno gibi kentlerden. Şimdi güneye savaş şartları itibariyle ve lojistik açılardan gidemedikleri için Lugansk başta olmak üzere ve Rusya tarafından Ukrayna ordusu kapatmıştı uzun bir süre boyunca. Dolayısıyla o hengamede diyelim ilk başlarda, ilk savaşın en çetin gün ve haftalarında çoğu insan Ukrayna tarafına göç etmek durumunda kaldı. Ukrayna tarafına gidenler sonradan Rusya tarafına geçemedi, gelemediler veya en başta memleketlerine Lugansk en azından Donbass'a. Dolayısıyla kaldılar orada. İşte Rusya'ya dediğim üzere Donbass'ın dışında ise herhalde Ukrayna'nın çok farklı yerlerinden tabii imkanı olanlar, yapabilenler, çok zor şartlarda tabii ki sınır kapalı bildiğimiz gibi uzun bir süredir savaş halleri söz konusu iki ülke arasında. Dolayısıyla her şeye karşına 1-2 milyon kişi en az, belki 2-3 milyon kişi bir şekilde geçebildi. Geri kalan nüfus da ise tabii ki Ukrayna'da bildiğimiz üzere alası Avrupa ülkelerine göç etti, gitti. Ama ülke içinde de 10-15 milyon kişinin artı eksi yer değiştirdiği, milyonlarca insanın ülke içerisinde yer değiştirdiği biliniyor.
Peki, Kiev'deki darbeyle başlamıştı bütün bunlar. Okay. İç savaş sürecinde özellikle neonazilerin etkinliği, Donetsk ve Lugansk'taki direniş. Bu yapının temizlenmesi bakımından insanların görüşleri, beklentileri nedir?
Yani bu yönde bir artık bir umut yok pek çok iyi kişide. Yani Ukrayna'nın kendi içerisinde iç dinamikleri değişebileceğine dair umutlar artık minimum seviyede. Bölge halkında ve Güneydoğu Ukrayna'da diyelim. Tabii Donbas çevresi başta olmak üzere ilgili Rusya Federasyonu geçen yerler ağırlıklı olarak. Bunun yerin tersine aylardır genel kanı, umut, beklenti ve düşünce bunu işin zor yoluyla çözümlenici er ya da geç. Yani Rusya'nın hakikaten de er ya da geç Kiev'e girmek suretiyle veya Kiev olmasa da bu işi iyice ilerletmek suretiyle diyelim mevcut kontrol ettiği yerlerinde çok daha ilerisinde cepheye taşımak şeklinde tabii ki en yakın büyük noktaları almasıyla Zaporojye, Dnipropetrovsk bunun başında geliyor bunların. Belki bir güney hattında da tabii ki Nikolayev, Odessa artı Transnistria savaşın bu şekilde sonuçlanacağı ve yani diğer bir ifadeyle artı savaş şartlarının bu işi tayin edeceği, başka türlü Ukrayna'nın şu haliyle Batı dünyasından kolektif Batı'ya, NATO'ya bu kadar göbekten bağlı hale gelmiş bir ülkede ve diğer bir açıdan okuyacak olursak tabloyu Zelenski başta olmak üzere yönetim kademesinin hiçbir şekilde özgür ağırlıkların olmadığı, bağımsız karar verme şanslarının, imkanlarının kalmadığı, olamayacağı bu şartlarda onlardan bir şey beklenmiyor. Ama buna rağmen çok ufak da olsa, yani bir antiparantez, çok çok ufak, az bir oranda olsa Ukrayna'da yani güç yolu olmasa da, ama tabii ki Rusya'nın bir şekilde desteği yönlendirmesi, motivasyonu veya da baskısıyla demek daha doğru olur. Hatta Rusya'nın da böyle beklentisi yok değil. Ukrayna'da bir şekilde, hadi bunca da olsa diyelim, bir hükümet değişikliği olsa, bir iktidar değişikliği, evet buna da kimse hayır demez son tarihinde. Ve ama top bu değişiklik ancak hükümet değişikliğinin çok ötesinde olmak durumunda ki her şey topyekun değişmeye başlasın, bir yeni veya bir sayfa açılabilsin. Çünkü malum şu anda demin sizin adını yenilediğiniz, hatırlattığınız Azov başta olmak üzere işte Donbas taburları, eski sağ sektör, efendim Aydar vesaire, bu yapılar başta olmak üzere zaten işte bu neonazi, faşizan, aşırı sağcı yapılar devlet kademelerinin her bir tarafını ele geçirmiş durumdalar. Yani Batı, Orta Ukrayna kökenliler başta olmak üzere şu anda mesele Ukrayna'nın çoktan beri Kiev'deki klasik hükümetin veya meclisin değişmesi değil, kurucu meclis oluşması değil, tüm bir iktidar aygıtının, tüm güvenlik aygıtlarının, yönetim kademelerinin, tüm emniyet birimlerinin, istihbarat birimlerinin hepsinin topyekun değişmesi, bu tabii on binlerce kişiyi ilgilendiren çok devasa bir aygıt anlamına geliyor. Kiev'i de aşan bir şey bu tabii ki. Dolayısıyla bu hakikaten de bu malum hem açık uçlu soru hem de yanıtı belli bir soru. Bu sadece seçimlerle veya çok klasik anlamda bir hükümet değişikliği veya Zelenski'nin düşmesi, birilerinin istifası olur mu olmaz mı? Tabii ki bunun yanıtını pekala biliyoruz. Dolayısıyla bu hakikaten de bir an diğer tarafı itibariyle işin Josep Borrell'in dediği gibi hatırlayalım biz. Bir sene olacak neredeyse Avrupa değil mi Birliği'nin dışarıdan sorumlu ilgili komiseri. Ukrayna'daki mesele ihtilaf sahada tayin olacak, belli olacak. Bunu kim demişti? Avrupa Birliği'nin değil mi dış dünya konusundaki en dış ilişkiler konusundaki muhatabı temsilcisi Josep Borrell. Tamam, o bunu dedikten sonra top ondan bu şekilde çıktıktan sonra Rusya artık ne demek kalır gerisini değil mi? Biz tahmin edebiliriz. Dolayısıyla gözüken o ki bu iş biraz da uzayacak gibi ve bir şekilde artık Kiev'den aktarma yaparlar kuzeyden güneye. Bir şekilde güney cephesi mi çözülür, hızlanır. Onu önümüzdeki birkaç ay belli edecek. Çok yakın vadede bana kalırsa bahar ayları neticeyi bundan sonrasına daha gelişat anlamında. Dolayısıyla böyle bir öngörüde bulunabilirim pekala bundan sonrası için.
Peki, başka bir ek var mı aktarmak istediğin Okay?
Olabilir. Bir de şunun altını çizeyim. Şimdi genel olarak Rusya'nın sahada düzenli ordusuyla topyekun savaşına dair bir kanı ve düşünce izlenim var. Bu yanlış. hani diğer bir ifadeyle sanki Ukrayna ve Rus orduları birebir kafa kafaya tokuşuyorlarmış gibi de tabiri caizse bir kanaat. Bunun hiç gerçekle alakası yok. Tersine Rusya'nın da adının tesadüf olmayacak şekilde verdiği, vermekte olduğu ve sürekli bunu kullandığı gibi yani özel asker operasyon bu düzenli Rus ordusunun topyekün ve tüm hiyerarşik yapısına bağlı yüz binlerce kuvvetinin eş zamanlı savaştığı, savaşıyor olduğu bir muharebeler dizisi değil bu. Dolayısıyla burada olan somut olarak konuşacak olursak birkaç örnek üzerinden Rusya'nın genel hiyerarşik ordusu içerisinde çok spesifik belirli özel birliklerin mesela bunların başında Uzak Doğu ordusunun kapsamındaki deniz piyadeleri yer alıyor. Hakikaten de belirli muharebelerde savaşan onlar gene özel bir takım komando birlikleri. Bunun dışında ama sözleşmeli bir takım subay ve erler veya gönüllüler var. On binlerce Rusya'dan gönüllüler pekala. İşte biz onları yine başka kategoride ele alıyoruz. Ve yine son bir kategoride bu bir ara Çeçenistan'dan buraya kitleler halinde gelen, moda olan işte bu Ahmetçiler veya Kadirova bağlı özel birlikler diye. Ve son olarak da tabii ki bu Wagner adlı özel askeri şirkete bağlı paralı askerler. Adını tekrar yani ineliyorum.
Müzisyenler diyorlar değil mi Wagner'e?
Evet. Diğer lakaplar müzisyenler. Sonuçta paralı asker onlar son tarihte ve özel bir askeri şirkete hatta sadece gruba bağlı. Dolayısıyla işte sahada esas savaşan bunlar. Bunun dışında da tabii ki Donetsk ve Lugansk'ın kendi birlikleri. Kendi yerel bu Donbas'ın kendi İçişleri Bakanlığı'na bağlı birlikleri dünkü adıyla da işte halk polisinin veya işte bu ayrı ayrı cumhuriyetlerin ufak orduları bünyesindeki birimler. Dolayısıyla Rusya'nın toparlayacak olursa çok hızlı. Rusya'nın kalkıp da yüzlerce uçak, tank vesaireyle burada bir savaş yürüttüğü bir durum yok. Olsaydı çünkü bu savaş değil yani şu ana kadar bitmiş olması ilk günlerde değilse bile ilk haftalarda biterdi.
Peki çok teşekkürler Okay aktardığın bilgiler için.
Rica ederim tekrar. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Evet, eksenin sonuna geldik. Okay Deprem'le konuştuk. Donetsk'ten Ukrayna özel harekatı ile ilgili bize hem cepheden son bilgileri aktardı hem de insanların hissiyatlarını, beklentilerini aktardı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
Ceyda Karan'la Eksen programının tekrar yayını. Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.